Ayrım 3, sayfa 30. İnferis, mahvi eğilmez. Burada işleri bitmişti. Birlikte salondan çıkıp kapıya doğru ilerlerken savcı tekrar çalışma odasına girdi. Sanki yeni bir ipucu ararcasına her tarafı dikkatle inceledi. Yere eğildi, koltuk altlarına baktı. Savcının bu incelemesi komiserin canını sıkmış gibiydi. Tam bizim arkadaşlar her yere baktılar demeye hazırlanıyordu ki savcı elinde bir sigara izmaritiyle doğruldu. Bu yarıya kadar içilmiş P marka ince bir kadın sigarasının izmaritiydi. Savcı izmariti adli tabibe verdi ve sordu. Üstad, bir bakar mısınız? Bu eski bir izmarit mi yoksa yeni mi? Adli tabip izmariti aldı, bozmamaya çalışarak evirip çevirip baktı. Çok eski değil gibi duruyor ama kesin sonucu ancak laboratuvar incelemesiyle anlayabiliriz savcı bey. Savcı izmariti alıp komisere verdi. Komiser iki polise öyle bir bakış attı ki adamlara küfür etse bundan kötü olmazdı. O kadar titizliğine gölge düşürmüşlerdi. İçinden kimseye güvenmeyeceksin, kendi işini kendin yapacaksın diye geçirdi. Savcının tebessümünü görünce daha da bozuldu. İzmariti Mustafa'ya verirken sert bir ses tonuyla ''Bunu atlamışsınız'' dedi. ''Torbaya koyun ve listeye ekleyin.'' Mustafa göze çarpmayacak bir yerdeymiş herhalde dedi. Bunu duyunca komiser patladı. ''Ne demek göze çarpmayacak yerdeymiş? Bizim görevimiz göze çarpmayacak şeyleri bulmak. Göze çarpan şeyleri herkes bulur. Biraz dikkat edin kardeşim, buraya turistik amaçla gelmedik. Burada cinayet işlendi, cinayet. Herkes sustu. Bir süre öylece kaldılar. Sonra adli tabip ortamı yumuşatmak için konuştu. Kabahat benim komiserim, benim oralara da bakmam lazımdı. Aslında baktım da ama atlamışım demek ki. Komiser sinirini kontrol etmeye çabalayarak Fatma Hanım'a döndü. Sigara içiyor musunuz?
Hayır efendim, hayatımda hiç sigara içmedim.
Hale Hanım içer miydi?
İçerdi.
Ne marka sigara içtiğini biliyor musunuz? Davut Efendi atıldı. Evde kaldığı zamanlarda bazen ben alırdım sigarasını. P marka sigara içer. Komiser savcıya baktı. Savcı başka sorusunun olmadığını işaret etti. Birlikte köşkten çıktılar. Bahçe kapısı önünde vedalaşırken savcı ve komiser ileride bir araya gelip kanıtları birlikte gözden geçirmek için sözleştiler. Komiser arabasında evine doğru giderken olayı düşünmeye devam ediyordu. Şimdilik üç şüpheli var. Birisi Fatma Hanım. Terlik izleri onun en azından son iki hafta içinde ve belki de cinayet günü Mehmet Ağa'nın çevresinde dolaştığını gösteriyor. Bu işi yapmışsa kocası Davut Efendi ile işbirliği içinde yapmış olması akla yakın geliyor. İkinci şüpheli Mehmet Ağa'nın evlatlıktan reddettiği kızı Hale. Çalışma odasında bulunan sigara izmariti ona ait görünüyor. Köşkte yaşamıyor olsa bile hem kapı şifrelerini biliyor hem de bahçedeki köpek onu tanıyor. Telefonda Davut Efendi'ye söylediği gibi olay anında Ankara'da bulunduğu doğrulanırsa bu durum onunla ilgili kuşkuları düşürür. Üçüncü şüpheli antredeki izleri bırakan spor ayakkabıların sahibi. Onun kim olduğunu bulabilirsek epey yol alırız. Fatma Hanım ve Davut Efendi'nin bu cinayeti işlemek için bir gerekçeleri görünmüyor. Halinin ise bolca gerekçesi var. Bir kere annesinin ölümüne neden olduğunu düşündü, babasından nefret ediyor olmalı. Ayrıca babası onu evlatlıktan reddedip evden kovmuş. Hale hedef şaşırtmak için erkek spor ayakkabılarını giyip o izleri kasten bırakmış olabilir. Konserde Murat ve Gülşen o akşam Ankara'da senfoni orkestrasının konserine gideceklerdi. Boşanalı yaklaşık 6 ay olmuştu. Dostça, uygar biçimde ayrılmışlardı. Aslında ikisinin arasında sorun yoktu. Ama Gülşen'in babasının yaşamlarına çok karışması ve Murat'ın şiddetle karşı çıkmasına karşın Gülşen'e parasal destekte bulunması, aralarında gereksiz anlaşmazlıklar çıkmasına yol açmış ve sonunda onları boşanmaya kadar götürmüştü. Ortak bir arkadaşlarının doğum günü partisinde tanışmışlar, birbirlerinden etkilenmişlerdi. Murat uzun boylu, boyuna göre zayıf, siyah saçlı, yakışıklı genç bir adamdı. Gözlükleri ona bilim insanı havası veriyordu. İlk gören onu bir üniversite hocası sanabilirdi. Fazla konuşkan değildi. Genel olarak sakin bir yapısı vardı. Gülşen de uzun boyluydu. Uzun sarı saçları, yeşil gözleri ve düzgün fiziği girdiği ortamda ilgi odağı olmasına yol açıyordu. Buna karşılık oldukça çekingen sayılırdı. O da Murat gibi pek konuşkan değildi. Gülşen'in babasının tekstil ürünleri ihraç eden büyük bir şirketi vardı. Oğulları Barış doğana kadar Gülşen babasının işinde çalışmış, sonra işten ayrılmıştı. Murat'tan ayrıldıktan sonra Gülşen yeniden babasının işinde çalışmaya başlamış ama baba evine dönmemişti. Barış'la birlikte babasının onlar için aldığı bir evde yaşıyorlardı. Ev işlerini yapan ve Barış'a göz kulak olan bir de yardımcısı vardı. Murat kendi birikimleriyle satın aldıkları evde tek başına oturuyordu. Arada bir oğulları Barış'ı da alıp konsere ya da başka bir kültürel faaliyete gidiyorlar. Ayrılıklarının oğulları üzerinde olumsuz etki yaratmaması için çabalıyorlardı. Barış başlangıçta çok etkilenmiş olsa da artık alışmıştı bu yaşam biçimine. Maliye müfettişi olan Murat bugünlerde 3 yardımcısıyla birlikte olağan bir teftişle uğraşıyordu. Önemli bir mesele yoktu, her şey normal gidiyordu. İşi çoğunlukla yardımcılarına bırakıyor, kendisi onlara yol göstericilik yapıyordu. Doktorasını 4 yıl önce verdiği için şimdilerde doçent unvanını alabilmek amacıyla yeni makaleler yazmakla uğraşıyordu. Murat o akşam daha önce kararlaştırdıkları gibi Gülşen ve Barış'ı konsere götürmek için arabayla evlerinden aldı. Konserden önce her zamanki favori restoranlarına gittiler. Burada her birinin sevdiği farklı yemeklerin hepsi vardı. Barış ızgara köfte seviyordu. Murat tek başına yaşadığı için ev yemeklerini tercih ediyordu. Gülşen genellikle salata ısmarlıyordu. Her buluştuklarında olduğu gibi yine keyifle yemeklerini yediler, çaylarını içtiler. Dışarıdan onlara bakan birisinin Murat ve Gülşen'in boşanmış olduğunu anlaması mümkün değildi. Arabayı konser salonunun otoparkında bıraktıklarında konserin başlamasına yarım saatten fazla zaman vardı. Biletlerini verip içeri girdiler. Murat kendisine ve Gülşen'e birer kahve, Barış'a da bir bardak portakal suyu aldı. Fuayede 3 kişilik bir koltuk bulup oturdular. Senfoni orkestrası o akşam Karl Orff'un Carmina Burana adlı eserini seslendirecekti. Murat program broşüründe yazılı metni yüksek sesle okumaya başladı. Carmina Burana çoğu bölümü ortaçağ Latincesi ve bazı bölümleri de ortaçağ Almancasıyla yazılmış 318 şarkıdan oluşmaktadır. Almanya'da Münih kentindeki Benediktin Manastırı'nda bulunan ve halen orada saklanmakta olan el yazmaları esas alınarak Karl Orff tarafından bestelenmiştir. Murat kahveden bir yudum alarak Gülşen ve Barış'ın yüzüne baktı, ilgiyle dinlediklerini görünce okumaya devam etti. 1895-1982 yılları arasında Münih'te yaşamış olan Karl Orff, müzik sevgisini piyanist olan annesinden aldı. Carmina Burana'yı 1935 yılında besteledi. Beste ilk seslendirildiğinde halk tarafından çok beğenildi ve büyük yankı uyandırdı. Ancak bazı eleştirmenlerden olumsuz tepkiler aldı. Bu tepkilerin Carmina Burana'nın açık saçık şarkılardan derlenmiş olmasından kaynaklandığı düşünülüyor. Metni okumayı tamamladığı sırada konsere davet zili de çalmaya başlamıştı. Zil ikinci kez çaldığında oturdukları yerden kalkıp konser salonuna geçtiler. Koltuklarına oturduklarında ışıklar sönmüş, yalnızca sahne aydınlatması eşliğindeki salon loş bir görünüm almıştı. Konserlerde zilin üçüncü çalışından sonra bir süre daha beklenir, orkestra ve koro üyeleri sahnede yerlerini almak için gelirken salonun kapıları da kapanırdı. Yalnızca ön kapı, devlet protokolünden gelecek olanlar için son dakikaya kadar açık kalırdı. Orkestra yerini almış, koro üyeleri ise orkestranın arka tarafındaki bölüme yerleşmeye henüz tamamlamıştı. Baş kemancı ayağa kalktı ve kemanıyla akord için ses verdi. Ardından bütün orkestra müzik aletlerinin akordlarını kontrol etmeye başladı. Murat eğildi, Barış'a baktı, gülümsüyordu. Akort bölümü konserlerde Barış'ın en sevdiği andı. Şef henüz gelmeden açık kapıdan içeri biri uzun, biri orta boylu, iki orta yaşlı adam ile çok güzel sarışın bir kadın girdi ve kapı arkalarından kapandı. Murat öndeki adamın basındaki fotoğraflarından ve televizyonlardaki görüntülerinden hatırladı. Kamu Yatırımları Bakanı'ydı bu. Öteki adamı ve kadını tanımıyordu. Kadın adamlardan birinin eşi olmayacak kadar genç diye düşündü. Gerçi yaş farkı olan çok çift vardı ama nedense bu kadının adamlardan birinin eşi olmadığı izlenimine kapılmıştı. Bakan ve yanındakiler hızlı adımlarla en ön sıranın tam ortasındaki boş koltuklara doğru ilerlediler. Onlar geçerken ön sıradaki bazı kişiler saygıyla ayağa kalkıp selam verdi. Birkaçı bakanın elini sıktı. Murat ayağa kalkanların çoğunun iş insanları olduğunu tahmin etti. Son ayağa kalkan kişi 2 yıl önce Murat'ın da aralarında bulunduğu müfettiş grubunun vergi incelemesi yaptığı ve esaslı bir vergi cezası kestiği önde gelen inşaat taahhüt şirketlerinden birinin sahibiydi. Murat Gülşen'in kulağına eğildi. ''Bu gelen adam Kamu Yatırımları Bakanı'' dedi. Gülşen fısıldayarak sordu.
''Yanındakiler kim?''
''Bilmiyorum.''
''Kadın manken gibi.''
İki kadın, iki de erkek solist alkışlar eşliğinde sahneye geldi, seyirciyi selamladı. Orkestranın önünde sol tarafta yerlerini aldı. Ardından yine alkışlar eşliğinde şef gelerek seyirciyi selamladı ve yerine geçti. Salonda çıt çıkmıyordu. Orkestra ve koro şefin işaretiyle Carmina Burana'yı seslendirmeye başladı. Yavaş yavaş yükselen müzikte gözü bakanın ve genç kadının üzerindeydi. Kadın iki erkeğin ortasında oturuyor, zaman zaman ikisiyle de fısıldaşarak konuşuyordu. Murat telefonunu çıkardı, arama motoruna bakanın adını girdi ve biyografisine baktı. Bakanın eşiyle birlikte çekilmiş fotoğrafları da vardı baktığı sitede. Yanındaki genç kadın karısı değildi, kızı da olamazdı. Çünkü bakanın 2 oğlu vardı. Murat bu düşünceleri zihninden uzaklaştırarak orkestra, koro ve solistlere yoğunlaştı ve kendisini müziğin giderek hızlanan ritmine bıraktı. Ara olduğunda hep birlikte dışarı çıktılar. Barış müzik ve korodan oldukça etkilenmiş, sürekli bir şeyler anlatıyordu. Murat 2 fincan kahve daha alıp geldi, Gülşen'e döndü. ''Güzel değil mi?''
''Harika, Carmina Burana'yı her dinlediğimde etkileniyorum.''
Karl Orff'un çocuklar için bir müzik eğitimi sistemi kurduğunu okumuştum bir yerlerde. Bu sistemde insanın en ilkel müzik biçimi olan vurmalı çalgılarla yapılan müzikleri daha çabuk öğreneceği düşüncesinden hareket etmiş ve bu düşüncesini eserlerine de yansıtmış.
Çok doğru. Bak, uygulamasını Barış'ta görüyoruz işte. Eğer ikinci yarıda da uyumazsa adamın sisteminin doğru olduğu ortaya çıkacak.
Gülüştüler. Bu arada Barış ilgiyle çevredeki insanlara bakıyordu. O tarafa doğru gelen genç bir kadın doğruca Gülşen'in yanına gitti.
''Gülşen, Ayla!''
İki kadın birbirlerine sarıldılar. Önce Ayla konuştu.
''Hiç değişmemişsin Gülşen, okulu bitirdiğin gibisin.''
''Sen de öyle, hiç değişmemişsin.
Bak, sana eski eşim Murat'ı ve oğlum Barış'ı tanıştırayım.''
''Memnun oldum, evlendiğini duymuştum ama ayrıldığınızı bilmiyordum.''
Sonra Barış'a döndü ve başını okşadı. Gülşen devam etti.
''Biz Murat'la ayrıldık ama dostluğumuz hiç bozulmadı. Ne güzel, fazla rastlanılan bir durum değil. Kutlarım ikinizi de.''
''Bak ne diyeceğim Ayla. Biz arada Nihal ve Sevda ile buluşuyoruz. Sen de bize katılsan ne güzel olur.
Çok mutlu olurum.''
Karşılıklı olarak telefon numaralarını kaydettiler. Zil çalınca tekrar görüşmek üzere vedalaştılar. Gülşen Murat'a ''Üniversiteden sonra görüşememiştik Ayla'yla'' dedi. Murat başını salladı. ''Eski arkadaşlar önemli.''
''Evlenip evlenmediğini bile soramadım kıza.''
''Parmağında yüzük yoktu.''
''Dikkat ettin demek.''
''Eh, insan müfettiş olunca ne kadar gereksiz şey varsa dikkat ediyor. Mesleki deformasyon.'' İkisi de gülmeye başladılar. Zil bir kez daha çalınca Gülşen, Murat ve Barış tekrar içeri geçip koltuklarına oturdular. Barış annesine sorular sormaya devam ediyor. Gülşen bıkmadan usanmadan yanıtlamaya çabalıyordu. Orkestra yerini almaya başlamıştı. Bakan ve yanındakilerin oturduğu üç koltuk boştu. Murat yine en son anda gelirler diye geçirdiği içinden ama tahmininde yanıldığı az sonra ortaya çıktı. Şef de gelmiş, öndeki kapı kapanmıştı. Gülşen Murat'a boş koltukları gösterdi ve kulağı da eğildi. Seninkiler gelmedi. Murat güldü. Nereden benimkiler oluyorsa artık? Gülüştüler, müzik başladı. Barış yavaş yavaş uyku havasına giriyor gibiydi. Yeni savcı. Bu cinayet davası oldukça can sıkıcı görünüyordu savcı Selim'e. Sanki soruşturma yeterince iyi yapılmamış gibi bir rahatsızlık hissi vardı içinde. İşin kötüsü bir eksiklik olduğunu hissetse de bunun nerede olduğunu bir türlü çıkaramıyordu. Bu işi yürütmekle görevli savcı Cüneyt, İzmir'e başsavcı olarak atanınca elindeki birçok soruşturmaya ek olarak bu soruşturmada Selim'e kalmıştı. Komiser Cengiz olay yerini inceler ve ilk sorgulamaları yaparken yanında savcı Cüneyt bulunmuş, İzmir'e ataması gelince elindeki ifade tutanaklarının ve olayla ilgili notların olduğu dosyayı ona devretmişti. İki konu zihnini kurcalıyordu. Daha önce incelemekte olduğu B vakfıyla bu cinayet arasında bir ilişki var mıydı? Ve maktulün kızı Hale, babasının öldürülmesi karşısında nasıl böyle aldırmaz bir tutum almıştı? Elindeki dosyada her iki konu hakkında da bilgi yoktu. Cinayetten iki hafta önce savcılığa B Vakfı'nın kamu ihalelerinde devreye girdiği, bu ihalelerin vakıf üyesi şirketlere verilmesi için baskı yaptığı hakkında bir ihbar gelmiş ve başsavcı bu olayı soruşturma görevini kendisine vermişti. Bir takım ses kayıtları, video filmleri, fotoğraflar da içeren bir ihbar dosyasıydı bu. Tam dosyayı incelemiş, ön araştırmaları yapmıştı ki vakfın eski başkanı Mehmet H.'nin öldürüldüğü haberi gelmişti. Bu olayı öğrendiğinde Selim'in ilk aklına gelen şey cinayetin vakıfla bir ilgisi olabileceğiydi. Mehmet H. cinayetten bir hafta önce savcılıktan randevu almış ama görüşmeye gelemeden öldürülmüştü. Savcılıkla hangi konuda görüşecekti? Bu konu işlenen cinayetin nedeni olabilir miydi? Maktulün kızı Hale'nin bu olayda parmağı var mıydı? Bunun gibi yanıtlanmamış pek çok soru zihninin içinde dans ediyordu. Soruşturmayı polis yürütse de sonunda iddianameyi kendisi yazacağı için komiser Cengiz'le bir an önce görüşüp olayın iç yüzünü anlamasında ve eğer varsa B vakfıyla bu cinayet arasındaki ilişkiyi aydınlatmasında yarar olacaktı. Komiser Cengiz'in görevli olduğu karakoldan alması gereken bir belge vardı. Hem o belgeyi alır hem de komisere uğrarım diye geçirdiği içinden. Kat sekreteri Nimet Hanım'ı aradı ve komiser Cengiz'le görüşmek istediğini söyledi. Telefonun bağlanmasını beklerken çaycı girdi odaya. Neredeyse yarım saat olmuştu kahve söyleyeli. Söylediğini bile unutmuştu.
İşler yoğun galiba Veli Efendi.
Sormayın savcı bey. ''Bizim yardımcı çocuk hasta bugün, her şey bana kaldı. Geciktiğim için kusura bakmayın.''
''Estağfurullah.''
Kahvesinden bir yudum aldı. ''Şu sigara yasağı olmasa iyiydi.'' diye söylendi. Özellikle kahve içerken canı sigara çekiyordu. Başsavcı bu yasağı uygulamayı neredeyse takıntı haline getirmişti. O kibar adam kapalı yerde sigara içen birisini gördüğünde kendisini kaybediyor, bağırıp çağırıyor, işi hakaret derecesine vardırıyordu. Bir yudum daha aldı kahvesinden, fincanı tabağa koyarken telefon çaldı. Nimet Hanım telefondaydı.
Komiser hatta savcı bey.
Teşekkür ederim, bağlayın lütfen.
Bir tıkırtı oldu ve telefon bağlandı. Alo.
Komiserim, ben savcı Selim. Tarabya'daki köşk cinayetinde birlikte çalışacağız sizinle.
Karşı tarafta bir sessizlik oldu, sonra komiser Cengiz konuştu.
Ben savcı Cüneyt Bey ile çalışacağımızı sanıyordum.
Cüneyt Bey İzmir'e atandığı için bu dosyayı bana devretti.
Anladım savcı bey, siz ne zaman isterseniz gelip bilgi sunabilirim.
Benim sizin karakolda eski bir soruşturma ile ilgili almam gereken bir dosya var. Gelmişken size de uğrasam ve konuyu beraberce gözden geçirsek uygun mudur sizin için?
Emriniz olur Sayın Savcım.
Anlaştık. Ben yarım saate kadar orada olurum.
Bekliyorum.
Kahvesinden son iki yudumu da içti, dosyayı toparlayıp çantasına koydu ve Nimet Hanım'a komiserin yanına gideceğini söyleyip çıktı.
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 41.
Levent Filios'un notu. Evet, üçüncü ayrım bitti. Ama Carmina Burana'nın birinci bölümü olan O Fortuna'yı dinlemek isterseniz dinlemeye devam edin.